Ayrım 3. İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri. Sulabozis. Sayfa 27. Ev dışındaki Bakırköy yaşamımıza da biraz değinmek istiyorum. O yıllarda semtin iki büyük caddesinden biri günümüzdeki gibi tren istasyonundan çıkınca solda görülen ve çarşının bir bölümünü de yer aldığı sahile kadar uzanan caddeydi. İkinci büyük cadde ise Bakırköy'ün kıyı şeridine paralel olarak uzanan ve semtin ortasından geçen İstanbul Caddesi'dir. Caddenin Ataköy yönüne doğru uzanan kısmında 1950'lerin ortalarında Vita fabrikası kurulur ve Türkiye'de ilk kez üretilen Vita ve Sana yağları o nefis geleneksel hayvani yağlara alternatif oluşturur. İstanbul Caddesi'nin ortalarındaki halk evi binası günümüze kadar korunur. 1970'te Can Dost rahmetli Beklan Algan, halk evi sahnesinde hepsi pırıl pırıl genç yeteneklerle Shakespeare'den uyarladığı Hamlet 1970 oyununu sahnelerken ben Deniz Metin Deniz'in asistanı olarak kostüm ve dekorlarında çalışmıştım. Meral Onuktav, Çetin Kaya, çok başarılı bir Ofelya yaratmıştı. Rutkay Aziz, Macit Koper, Cemal Ünlü ve hatırlayamadığım birçok oyuncu arkadaş o oyunla ilk kez sahneye çıkmıştı. Halk evinin karşı kaldırımında biraz ileride semtin tek sineması olan Yeni Sinema'nın yerinde şimdilerde 4 yıldızlı bir otel bulunuyor. İlkokul kışlarımın mutlu pazarlarını sabah gazeteleriyle bazen o ailece sinemada izlediğim filmler doldururdu. 1950'li yıllarda dünyayı saran Amerikan filmlerindeki aslan kahraman beyaz insanın hem doğayı hem değişik kıtaların renkli insanlarını yeni fizaya getirmesini konu edinen kızıl derili, tarzanlı, öcü, Koreli, Japon veya Afrikalı yaratık insanları yenen savaş filmleriyle Tevrat kahramanlı tarihi filmleri ve Doris Day, Rock Hudson, Esther Williams, Jerry Lewis ve daha nice starın oynadığı aile müzikallerini bu sinemada izlemeye başladım. O yıllarda çocuk yaşımla filmleri eleştirecek kültür birikiminden yoksundum. Bu iş için gelecekte bir fırın kitap hatmetmem gerekecekti. İstanbul Caddesi'nin sonuna doğru birkaç merdivenle çıkılan bahçe içinde iki katlı ahşap bina, dünyaya açılan ilk bilgi penceremizi oluşturan Bakırköy Rum İlkokulu'ydu. Yüzyıldan fazla bir süre eğitim vermiş bir kurum olan okulumuz, uzun yıllardır talebesiz, kapalı, mahzun. Okulun yanındaki bahçe içinde, üç katlı ikiz ahşap evlerin birincisinde Bakırköy'ün iyi terzilerinden sayılan annemin kardeşi Harikliya teyzem otururdu. Yaz akşamları üçüncü katın arka odasından bitişikteki yeni mahalle çayırında kurulan Rıfat Telgezer cambazhanesinin bütün programı pek rahat duyulurdu. Türkücü ve şarkıcılar, orta oyununda Dümbüllü, oryantal dans şovunda gecenin yıldızı Özcan Tekgül olurdu. Ancak nefes kesen atraksiyon Rıfat Telgezer'in Ah Dingala Dingala şarkısıyla tel üstündeki ölüm yürüyüşüydü. Yazın önceleri ailece Florya plajına gidilirken Ataköy plajı inşa edilince ki yıllarca İstanbul'un en lüks plajı konumundaydı, konu komşu, dost ve akrabanın buluşma yerine dönüştü. Plaja giderken çocuklar için evden hazırlanan sandviç ve kuru poğaçalar annelerin plaj çantalarında havlularla birlikte Ataköy'e taşınırdı. Bir sürü başka tadımlık gibi kuru poğaçalar da annemin spesiyalitelerindendi. Akşamdan ertesi sabah için program yapılınca erkenden kalkıp hemen bir tepsilik kuru poğaça hazırlayıp pişirir, kendisi katılamasa da yanımıza yolluk verirdi. İlk limon dilimli Coca-Cola'ları da Ataköy plajında tattığımızı anımsarım. Babam bir boğaz aşığı ve menba suyu tutkunuydu. Bakırköy'den sıkça Emirgan'daki Çınaraltı kahvesine gidilir, annemle ben demli çayları içerken o taş delen suyu eşliğinde kahvesini yudumlar, bir taraftan da nargilesini tüttürürdü. Taş delen suyu ile Kızılay maden sodası da evimizin demirbaşlarındandı. Yazları ta Bakırköy'den Boğaz'daki içmelere, çırçır, hünkâr, karakula ve daha hatırlamadığım nicelerine bütün akrabalarla birlikte piknikler düzenlenirdi. Annemle teyzeler arasında yapılan iş bölümüyle çeşitli dolmalar, börekler, köfteler, poğaça ve kurabiyeler hazırlanır, peynirler, yumurtalar, domates, salatalık, sivri biberler ve meyveler alınır, çay, kahve, şeker kutuları, ispirto ocaklarıyla birlikte sepetlere yerleştirilir, bir iki kilim de yaygı için alınıp gidilirdi. İlkokul yıllarında yaz başlarında kaçınamadığım tek zorunlu deneyim ise Karamanlı babaanne tarafımın kadınlarıyla birlikte ailemin de katıldığı Tuzla'daki tuzlu içme suyu kürü serüveniydi. Günümüzde alternatif tıbbın önerdiği, bünyenin toksinlerden arınmasına yardım eden dezoksidan tabii bitkilerin yaptığını o yıllarda Tuzla içmeleri yapmaktaydı. Ancak bunun yararlarını sağlık sorunu olmayan bir ilkokul talebesinin anlaması sanırım bugün de zordur. Bakırköy'den sonra Cihangir ve Pera yaşantımızla paralel gelişen orta ve lise eğitimimi aldığım Zapyon Kız Lisesi'ndeki okul yılları başlar. Okulun yüksek eğitim düzeyine karşın ağır disipliniyle ezilen benliğimiz, Cihangir'in her bir köşesinden beliren o olağanüstü panoramasının büyüsüyle soluklanırdı. Oba Sokağın 5 yola açılan ve vapur küpeştesini anımsatan 17 no'lu apartmanının 6. katında oturuyorduk. Cihangir'in olağanüstü manzaralı Ege aile bahçesine yaz boyu ikindi ve akşamları ailece gidilirdi. Yeni yuvadaki fırından alınan halka veya kandil simidi, çay, kahve, gazoz eşliğinde akraba ve komşularla tüketilirdi. Aile reisleri nargilelerini tüttürüp eşsiz manzarayı izleyerek stres giderirlerdi. Ayrıca evden peynir, simit vesaire de götürülüp çok güzel ikindi kahvaltıları yapılırdı. Fener, Cibali ve Kumkapı semtlerinden Cihangir'e 30'lu yıllarda gelen varlıklı Karamanlı Rumlar kendi dairelerine yerleştiler. Hemen hemen aile reislerinin tümü Eminönü'nde gıda alanında toptancı, tüccar, bakkal, kabzımal gibi meslekleri sürdürür, iş yerlerine yürüyerek gidip gelirlerdi. Ailedeki çocukların devam ettiği ilkokul ve liseler ise evlerinden bir nefeslik mesafedeydi. Cihangir'de oturan akraba ve dostların dışında her sokağında okul arkadaşlarımdan birkaçı kalır, sabahları grup halinde hanım hanımcık okul yolunu tutardık. Günümüz modası pazar sabahı brançları, o zamanlar adını bilmesek de kış boyunca pazarları, hafta sonu yatıya kalan 4-5 sınıf arkadaşım için bizim evde hazırlanırdı. Dondurmanın, yoğurdun dışında sokaktan geçen tatlıcılar, turşucular, macuncular vesaire hepsi tukkakaydı. Hatta anneme göre haşlanmış mısır satıcısı mısırların kaynatıldığı kazanda önce çamaşırlarını yıkarmış. O gün bugündür haşlanmış mısır tatmadım. Mangalda kızarmış mısıra annem bir kulp yakıştıramadığından olacak, severek tadına bakarım. 60'lı yıllarda seyyar satıcıların sattığı lahmacun, İstanbul'un çarşı pazar esnafına, işçi, memur ve öğrencilere yönelik bir yiyecek sayılırdı. Ancak Beyoğlu'nda pek rastlanmayan bir gıda çeşidiydi. Kaldı ki terbiyeli aile kızlarının sokakta yürürken bir taraftan elinde dondurma, poğaça gibi bir şeyler atıştırması annelerce ayıp sayılırdı. Oturduğumuz apartmanın sahipleri Giritli Türklerdendi. Kızlarından biri, daha sonra balık pazarındaki 3 yıldız şekerlemecisinin oğluyla evlenecekti. Yaşlı dede ve nineleri Girit Rumcası şivesiyle konuşur, bayram ve isim günü soframıza yanlarında 78'lik taş bastı Rebetiko plaklarıyla gelirlerdi. İlk Rebetiko şarkılarını o zaman biraz dudak kıvırıp küçümseyerek dinlemiştim. 1930'lu yıllarda tığ gibi bir delikanlıyken Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Kötü Yol ve Leblebici Horhor filmlerinde rol almış olan babam, tenor sesiyle konuklara Leblebici Horhor ve Ayşen operetlerinden şarkılar söylerdi. Hazım Körmükçü, Tamburi Cemil, Bacanoz kardeşler iyi dostlarıydı. Komşumuz tanınmış terzi Mahmut Sevinç'in eşi Madam Kiça, apartmandaki diğer yemek ustasıydı. Yaşıtım olan kızları Müzeyyen, Robert Kolej'de okurdu. Onun okul arkadaşları olan Nuran sonraları T. Terzioğlu ile evlendi. Günal, Vildan ve Nuran daha sonra Hilmi Yavuz'la evlenecekti. Müzeyyen'in en yakın arkadaşlarıydı. Lise yıllarında kurulan bu dostluklar, evlerimizde düzenlediğimiz ve yorulmak bilmeyen annelerimizin hazırladığı açık büfeli, danslı arkadaş toplantıları, ailelerimizle birlikte izlediğimiz çok iyi tiyatro oyunları, dünya edebiyatından okuduğumuz kitaplar, bütün bu yaşadığımız güzelliklerin sonraki sorumluluk yıllarımızı yürütmek için gerekli olan gücü oluşturduğuna inanıyorum. Annem ile Madam Kiça'nın mevsim meyvelerinden hazırladıkları kaşık tatlıları maharetlerini kanıtlayan sürekli bir sınavdı. Nisan'da ham incirden yapılan kaşık tatlısının rengi zümrüte çalmazsa, güllü kaşık tatlısı yakut rengi yerine beş kahvem trak ve aromasız olursa, Arnavut çileği kaşık tatlısında tane tane durmuyor da öksüz gibi ezilmişse, Ağustos inciriyle hazırlanan kaşık tatlısının rengi kanyak tonunda değilse ve incir hafif dağılmışsa, ev hanımlığına sürülen leke nasıl temizlenirdi? Her yıl bir önceki yılın kaşık tatlıları tüketime açılıp, yeni yapılanlar büfelere ve dolaplara konurdu. Eve gelen ziyaretçilere mutlaka kahveden önce soğuk su eşliğinde ve gümüş kaşıkla bu tatlılardan ikram edilirdi. Bu geleneği günümüze kadar ben de evimde devam ettiriyorum. O yıllarda her ev kadını evinde ne yapıyorsa komşulara da ikram ederdi. Mesela o gün evde kek mi yapılacak, poğaça mı pişirilecek, komşulara gelin bir kahve içelim de tadına birlikte bakalım diye haber gönderilirdi. Ya da bir tabağa konur, komşuya gidilirdi. Zaten mahallede komşular, akrabalar iç içe yaşardık. İşte o açıdan çok mutlu günlerdi. Bugüne kadar rahmetle andığım, çok sevdiğim Cornelia yengeden de bahsetmeliyim. Tünel'deki Galata Mevlevihanesi'nin bitişiğindeki yengemin şapkacı dükkanı, modayı izleyen hanımların uğrak yerlerindendi. Benim içinse o çalışan kadın prototipiydi. Titiz bir insan olan amcamın eşi, üç çocuk anası olmanın yanı sıra kusursuz bir ev kadını, mükemmel bir yemek ve tatlı ustası, dünya şekeri canım Cornelia yenge, aynı zamanda şapkalarını kendi üretip satan bir iş kadınıydı. Onu dükkanında ziyaret etmek, çocuk yaşımda bayram gibiydi. Yavru kim o diyerek kucaklayıp öper, evleri dükkanın üstündeydi. Bir koşu evden soğuk suya daldırdığı bir kaşık dolusu ya sütlü ya da taze kayısı püreli, beyaz çevirme tatlısıyla dönerek bizlere ikram eder. Bu arada yeni bir şapkayı dikmeye başlar veya gelen müşteriye şapka provası yapardı. Müşteri gidince çalışmaya ara verip bitişikteki sandviççiden dönemi yeni tatlarından sayılan domates salçalı ve salatalık turşulu sosisli sandviç alıp ikram ederdi. O yıllarda doğum günü pastaları evde hazırlanmadığı zaman Baylan, Pelit veya Savoy'dan alınırdı. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin karşı sokağındaki Savoy Pastanesi'nin sahibi Koço, Baylan'ın talebesiydi ve eşi Atina ile birlikte çok nefis tatlılar hazırlardı. O dönemin milföyleri, piramit pastaları, paskalya çörekleri pek sevilirdi. Gerçi evde de yılbaşı pidesi, paskalya çöreği yapılır ama arada oradan da alırdık. Zaten o sokağa girdiğinizde bütün sokak mis gibi kokardı. Sonra belki de yanında yetişenler Savoy Pastanesi'ni Sıra Selviler Caddesi'ne taşıdılar. Nefis tatlı ve tuzlu pasta ve börekleriyle semte kaliteli tatlar sunmaya devam ettiler. Bir de yıllarca alışveriş yaptığımız Sıra Selviler'in meşhur kasabını anmak isterim. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin karşı köşesinin bitişiğinde bir aile işletmesi olarak çırakları Ahmet ile birlikte yıllarca zanaatlarını sanata dönüştürdüler. İstediğiniz eti nakış işler gibi hazırlar, kalem pirzola için ne kadar süre gerekiyorsa o kadar zaman ayrılır, asla aceleye getirilmezdi. Dükkan o kadar kalabalık olurdu ki bütün müşteriler kuyrukta bekler, kimse çıt çıkarmazdı. Ahmet 80'li yılların başında Susam Sokağı'nın köşesinde kendi kasap dükkanını açıp kaliteli hizmetini uzun yıllar Cihangirli müşterilerine sundu. Noel, yılbaşı ve apokriya sırasında tüketilen baklava genelde Karaköy'de Güllüoğlu'ndan alınırdı. Bizim kuşak onun baklavasıyla büyüdü diyebilirim. Hacı Bekir'in susamlı, tarçınlı, limonlu, saydam akide şekerleri, sakızlı, güllü, kaymaklı lokumları ve o canım acı bademleriyle birlikte burması da eve sıkça gelirdi. Ergenlik yıllarımdan hafızamda korunan aromalar, annemin pişirdiği kek ve pastalardan taşan vanilya kokusunun evin her yanına sinen sevgi ve huzur tınısıdır. Kışın hazırladığı tatlı spesiyaliteleri irmik helvası, kadayıf, yassı kadayıf ve trigona, ceviz ve tarçın ile doldurulmuş hazır yufkayla yapılan şuruplu muskacıklar idi. Rum evlerinde hazırlanan baklavalar anneminki gibi hazır yufkalı, bol şerbetli ve sıradandı. Tadı damağımda kalmış olan ise babamın iş ortağının eşi Bosnalı Sakine teyzenin iftar sofrasında kendi elleriyle açtığı yufkayla hazırladığı cevizli ve kaymaklı ağızda eriyen ev baklavasıydı. Yıllarca Sakıp amca ile Sakine teyzenin iftar konukları olarak o olağanüstü lezzetli iftar yemeklerini ve baklavasını tatma mutluluğunu yaşadım. Evlerinde verilen mevlitlerde huşu ile mevlit şekeri adetini de yaşadım. Annemle yeni doğan ilk torunlarını ziyarete gittiğimizde ilk kez lohusa şerbetini de tattım. Onlar da baba evimde isim günleriyle büyük küçük bütün bayram sofralarında bizimle birlikte eğlenip, kederli günümüzde hüzünlenerek, hazırladığımız koluvaları rahmet dileyerek tattılar. 1960'lı 70'li yıllarda İstiklal Caddesi'ndeki pastanelerin havalandırma ızgarasından mutfaklarında özel olarak yaktıkları bir fiske vanilyanın tütsü gibi yayılan, gelip geçenlerin içine ezen, iştahını kabartan kokusu ile muhallebicilerde müşteriye göz kırpıp gülümseyen tarçın kokusu da unutulmayanlardan. Diğer unutulmayan tatlar arasında Karaköy poğaçacısının o ağızda eriyen poğaçalarının yanında içilen yakut renkli vişne suyu ya da buz gibi limonatanın tadı. Sonraları restoran olarak adlandırılan lokantalarda evde hazırlanmayan yemekler tadılırdı. Pandeli ile Konyalı'nın kağıt inceliğindeki enfes dönerleri, karışık et, püf börekler, vişne paludeli muhallebi, güllaçlı karışık tatlı tabakları, Abdullah'ın beğendili piliciyle sonraları Emirgen Kurusu'ndaki mekanında kendi bostanında ürettiği, lezzetine doyulmayan sebze ve salatalarla hazırladığı tatlar, zeytinyağlı enginarı ve iyot kokulu nefis balıkları, Arnavutköy'deki kuyu lokantasında tadılan, çeşitli balık mezeleriyle kızarmış patates sepeti içinde sunulan kızarmış köfteler, liman lokantasının mezeleri ve yemekleri. 1960'lı yıllarda Galatasaray'daki Olivia geçidinin sonundaki rejansta eski moda zarif siyah elbiseli ve pırlanta küpeli son soylu Rus bayan şeflerin nezaretinde sarı vodka eşliğinde tadılan Kievskiler, Piroşkiler, Rus salatası ve çikolata soslu marenga tatlısı, Tokatlayan Oteli'nin salonlarında verilen nişan düğün, sünnet ve başka davetlerin yemeklerini sayabilirim. Ayrıca Taksim Belediye Gazinosu'nda tattığım ilk peşmelba ve salonunda İsmet Sıral Orkestrası eşliğinde aile dostlarıyla birlikte yenilen sayısız akşam yemeği, orkestranın girişte çaldığı Take Five solo jazz parçasını Dave Brubeck'in Time Out albümünden bugün de dinlerken içim gider, mutlu İstanbul yıllarıma dönerim. Bir de orta birdeyken aynı mekanda izlediğim bir gösteriyi, dört motorlu Pamela revüsünü. O yıllarda gece kulüplerine yaşıtlarımın götürülmesi hoş karşılanmazdı. Ertesi gün sınıfta ballandıra ballandıra anlatınca küçük bir skandal çıkmıştı. Henüz kimse gelecekteki televizyon programlarını düşleyemezdi ki. Cihangir yılları eğitim ve kültür yıllarıydı. 1950-1980 yılları arası altın çağını yaşayan Türk tiyatrosunun en iyi oyunlarını ve oyuncularını, İstanbul'a konuk gelen en iyi Yunan tiyatro ekiplerini, en kaliteli filmleri Beyoğlu'nda izledim. Ortaokul yıllarında Elhamra Tiyatrosu'nda Muzaffer Hepgüler, Toto Karaca, Sadullah ve Ali Sorori'lerin hazırladığı oyunların tümünü, Muhsin Ertuğrul'un sahnelediği oyunların hepsini ailece izlerdik. Özellikle Actors Studio'dan yeni gelen Engin Cezar'ın Tepebaşı dramda oynadığı Hamlet'in ses tınısı ve mimikleri hala gözümün önündedir. Tokatlayan Oteli salonlarında gerçekleşen sayısız subay ailelerin nişan düğün davetlerine babamın ortaklarıyla birlikte Maa ile gidilirdi. Beyoğlu'ndaki gece kulüplerinin Semiramis, Güney Park, Taksim Belediye, Çiftlik Parkı, şatonun devamlı müdavimi olan ve küçük yaşıma karşın beni de yanlarından ayırmayan ailem ile izlediğim şov programlarını hala hayal meyal anımsarım. Evde radyodan dinlenen klasik Türk müziğinden seçmeler, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie jazz programları, Callas'ın sesinden opera aryaları ile pazar sabahları Dimitri Mitropoulos'un yönettiği New York Senfoni Orkestrası'nın klasik Türk tınıları kozmopolit kültürümün oluşmasında önemli etkenlerdi. Lisede Sokrates ve Platon'un diyalektiğine çarpılıp bilinçli bir seçimle kazanılan Edebiyat Fakültesindeki felsefe yılları, evlilik ve oğlumun dünyaya gelişi. Ev dışındaki kaliteli yemek ve özel tatlarla ilgili anıların içinde ta çocukluk yıllarımdan başlayan Yeşillikler Cenneti Bursa'da geçirilen tatiller. Her yıl Ağustos sonunda annem babam, Kapadokyalı vaftiz annem, büyük halalar ve teyzelerden oluşan kalabalık grup ile Ferit Bey Kükürtlü Kaplıca Oteli'nde 2 haftalık kaplıca kürü yapılırdı. ailece yenen Bursa İskender kebabı ve İstanbul'a dönerken Mudanya'dan bindiğimiz geminin şık lokantasında servis edilen yemekler hala hatırımda. Ispanak püresi, havuç ve bezelyeden oluşan tereyağlı sebzelerin garnitürüyle sunulan, kızarmış dilim ekmeğe oturtulmuş beyaz salçalı dana filetosu, mevsim salatası, pilav veya börek, komposto veya sütlü tatlı kahve. 60'lı yılların sonunda sınavları kazanıp Dostlar Tiyatrosu'nun ilk dönem öğrencilerinden olabilmem hayatımın dönüm noktasını oluşturdu. Hocalarım saydığım Metin Deniz, Genco Erkal, Mehmet Akan'ın telkinleriyle Anadolu halk sanatını araştırıp tanımam böyle başladı. Kapadokya bölgesiyle ilk tanışmam 1969 yazındaydı. O sırada Paris'te okuyan Stefanos Yerasimos ile eşi, okul arkadaşım Lena, İstanbul'a yaz tatiline gelmişlerdi. Bizler çiçeği burnunda iki yeni evli çift ve iki ortak dostumuzla uzay yolculuğuna çıkmış altı kent doğumlu dünyalının heyecan ve merakıyla ilk Anadolu gezimizi yapmaya karar verdik. O zamanlar Kapadokya henüz turizme açık değildi. Gece İstanbul'dan kalkan otobüs sabahın ilk ışınlarıyla Konya Ovası'na doğru ilerlerken sanki masal alemindeydik. Otobüsün penceresinden izlediğim tarlalarda çalışan köylü kadınların güneşten solmuş rengarenk giysileri, renkleri uçmuş değişik bazen parçaların eklerinden oluşmuş kapitone ceketleri, başlarında yazmalar, Konya Kadınlar Pazarı'ndaki yerel nakışlı dokumalar, bazenler, desenli kadife ve saten kumaşlar sonraki yıllarda gerçekleştirdiğim etnik giysilerin ilk kaynakçalarıydı. O pazarlardan aldığım şahmaranları ileriki yıllarda Paris'teki sevgili Abidin Dino'ya ve diğer dostlara götürürdüm. 1969'un Ürgüp'ünde ziyaretçiler evlerde, pansiyonlarda, yer yataklarında ağırlanırdı. Aşevi, kebapçı veya çardak altı kahvelerde Ürgüp şarabı eşliğinde yediğimiz yemekler, Konya'da tadılan ilk kuyu kebabının olağanüstü lezzetini hala anımsarım. Anadolu mutfağıyla ilk tanışmam böyle başladı. 70'li yılların başında tiyatroda hocam ve ağabeyim saydığım rahmetli Mehmet Akan'ın önerisiyle Beyazıt'taki Hacı Bozanoğlu kebapçısında tattığım ilk lahmacun ve patlıcanlı kebap. Yine deneme sahnesindeki arkadaşlarla düzenlediğimiz bir kutlama gecesinde tattığım ilk çiğ köfte. Geleneksel kumaşları araştırırken 1974'te Antep ve Urfa'da tattığım yöreye özgü geleneksel kebaplar ile künefe. 1970'in ortalarında Şişli ve Nişantaşı'nda açılan bir iki dükkan, lahmacun, etli ekmek, içli köfte gibi Anadolu'dan getirdikleri yeni tatları özenle hazırlayıp ayakta veya paket halinde evlere servis etmeye başladılar. Giderek geleneksel İstanbul mutfağına Anadolu tatları karışıp süreç içinde hakim oldu. 1970'lere gelindiğinde asırlar boyu İstanbul'da yaşamış olan Rumların büyük çoğunluğu yaşadıkları bazı baskılar sonucu başka ülkelere göç ederken sürekliliğini günümüze dek koruyan ve kültürlerinin önemli bir öğesini oluşturan yemek kültürlerini hüzünle yoğurup yanlarında taşıdılar. Günümüzde belki de bir hayal ürünü sayılan bütün bu anımsadıklarım yüzyıllar boyunca gelişip süren çok kültürlü, 18. yüzyıla kadar dünyanın en büyük dört kentinden biri sayılan ünlü başkent mutfağının mozaik parçalarını oluşturur. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 39.